Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 11 Sefer 1442 ve Miladi Takvimle 18 Eylül 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, büyük şair Şehriyar'ın anısına, ayetlerin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Afganistan sorununun tek çözüm yolunun Afganlar arasında diyalog olduğunu söyledi. Hatipzade, İran'ın Şanghay üyeliğinin Asya odaklı dış politika için önemli bir itici güç olacağını söyledi. Amerika, İran ve Hezbollah bağlantılı 13 kişi ve 8 şirkete yaptırım kararı aldı. Türkiye'de korona vakası çocuklar ve gençlerde giderek artıyor. Batı Şeria'da terör rejimi İsrail saldırısında onlarca Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın sorunlarının çözümünün ancak Afganlar arasındaki diyalogla mümkün olduğunu vurguladı. Reisi Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 21. Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında Afganistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada Afganistan zor günlerden geçiyor. Amerika hükümeti Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığına rağmen 2 haftadan kısa bir sürede çöktü. Binlerce Amerikan ve Avrupalı askerin de kanı boşa gitti. Afgan hükümetinin hızla düşmesi, Amerika'nın kurduğu planlar yapıların zayıf ve temelsiz olduğunu açıkça gösterdi ve Afganistan ve diğer ülkeler için acı bir deneyim oldu diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının devamında şöyle dedi. Afganistan'da barış, yeni hükümetin temellerinin Afgan toplumunun bileşimini yansıttığında ve bu ülkenin tüm etnikleri ile gruplarını kapsadığında sağlanabilir. Halkın aktif rolünün siyasi ve sosyal gerekliliklerini görmezden gelmek zararlıdır ve Afganistan'ın yanı sıra komşularına ve bölgedeki ülkelere de zarar verecektir. Reisi Afganistan'ın tarihi bize Afgan halkının yabancı müdahaleye karşı gösterdiği direniş hakkında büyük bir ders veriyor. Afgan halkı kaderini tayin etmek için yabancı bir ülkeyi kabul etmediğini kanıtlamıştır dedi. İran İslam Cumhuriyeti Afganlar arası müzakereleri ve barış sürecini ilerletmesine yardımcı olmak ve potansiyel tehditleri yönetmek için bölge ülkeleriyle işbirliği yapmak için tüm kaynaklarını sağlamaya hazırdır diyen reisi, güvenli, gelişmiş, müreffeh bir Afganistan, İran halkı ile hükümeti ve bu coğrafyanın her bir halkı için bir amaç ve arzudur cümlesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi dün Tacikistan Milli Üniversitesi öğrencileri ve hocalarıyla bir araya geldi. Üniversite hocaları ve öğrencileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacikistan üniversiteleriyle İran üniversiteleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bugün İran tarafından Tacikistan Milli Üniversitesi'ne eksiksiz bir nanoteknoloji ekipmanı seti hediye edildi ve İran'daki üniversiteler tarafından Tacikistanlı öğrencilerin kabul edilmesi sağlandı dedi. Reisi, İran üniversiteleri teknoloji ve mühendislik, tıp ve beşeri ilimler alanlarında küresel düzeyde büyük ilerleme kaydettiler ve bu alandaki deneyimlerimizi Tacikistan ve diğer komşu ülkelerle paylaşmaya hazırız dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Tacikistan Milli Üniversitesi'ne kendisine fahri doktora verdiği için teşekkür etti. Reisi konuşmasının bir başka yerinde ise şöyle dedi. Bölge tarihine baktığımızda bölgenin medeniyeti ve kültürünün birçok bilim insanları, edipler ve şairlerin düşüncelerine ve çabalarına borçlu olduğunu görürüz.
İran, Rusya, Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları, Afganistan konulu Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin oturumları aralığında, Afganistan'da ve bir bütün olarak bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı güçlendirmeye olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada İran, Rusya, Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının Şanghay Zirvesi ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü oturumları aralığında Afganistan'daki durumu görüşmek üzere Duşanbe'de bir araya geldiklerini bildirdi. Dışişleri Bakanları Afganistan'da ve bir bütün olarak bölgede barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine olan bağlılıklarını yenilediler. Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanları, Afgan liderliğindeki Afgan mülkiyeti temel ilkesine bağlılıklarını ve barış, istikrar, kalkınma ve refah hakkına saygının devam ettiğini teyit ettiler. Dışişleri Bakanları, Afganistan'da milli uzlaşma ve ülkedeki tüm siyasi ve etnik güçlerin çıkarlarını güvence altına alacak kapsayıcı bir hükümetin kurulması gereğini vurguladılar. Yetkililer ayrıca Afganistan'daki kırılgan insani, sosyal ve ekonomik durumun yanı sıra bölgedeki bir mülteci dalgasının tehlikeleri konusundaki endişelerini dile getirdiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğinin kabul edilmesine dair yaptığı açıklamada, bu gelişme İran'ın komşularıyla ilişkilerini daha da geliştirmesine yönelik doğru ve büyük bir adım ve Asya odaklı dış politikamız için önemli bir itici güç dedi. Hatipzade konuyla ilgili olarak Twitter hesabından şunları paylaştı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün İran'ın tam üyeliğini kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, komşularımızla ilişkilerimizin geliştirmesine yönelik büyük bir adım ve Asya odaklı dış politikamız için önemli bir itici güç. Bölgenin çıkarlarını ilerletmek için, yerel inisiyatiflerden yararlanmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 21. Şanghay Zirvesi sonunda örgütün 8 ana üyesinin liderleri İran'ın üyeliğini gözlemci üyeden tam üyeye değiştirme konusunda anlaştılar ve ilgili belgeleri imzaladılar. 2001 yılında 6 kurucu üye, yani Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan ile yola çıkan örgüt, 2017'de Pakistan ve Hindistan'da katılımıyla üye sayısını genişletmişti.
Cenevre'de Birleşmiş Milletler Kuruluşlar'da İran'ın Temsilcilik Ofisi Yardımcısı Mehdi Ali Abadi, uluslararası cinayetlerin cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, İran halkı terörle mücadelenin büyük kahramanı General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının Amerika tarafından gerçekleştirilen korkakça suikastın suçunun faillerini adalete teslim etmeye kararlı dedi. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında gerçeği, adaleti, tazminatı güçlendirme ve suçların tekrarlanmamasını garanti etme başlıklı panelde konuşan Mehdi Ali Abadi, savaş sırasında İran halkına karşı işlenen suçlara da değinerek 8 yıl süren dayatma savaşında başta Amerika ve Avrupa olmak üzere batılı devletlerin, onlara bağlı şirketler ve şahısların Saddam rejimini başta kimyasal silah olmak üzere her türlü silahla donattıklarını belirtti ve ülkelerden bu cinayetleri ve işbirliklerini gerçekleştirenlerin suçlularının cezasız kalmamaları için konunun takipçileri olmaları çağrısına bulundu. İranlı yetkili Amerika ve müttefiklerinin Afganistan'daki 20 yıllık işgalini atıfta bulunarak, işgalcilerin bu 20 yıl boyunca insan hakları ve uluslararası insani hukuku ağır ihlal ederek işledikleri suçların soruşturulması çağrısında bulundu. Ali Abadi, bu suçlardan Amerika ve ordusu ve müttefikleri sorumludur ve Amerika'nın Afganistan'ı 20 yıllık işgal ve askeri müdahaleden sonra terk etmesi, işlenen suçların soruşturulması ve kovuşturulması sürecini baltalamamalıdır, dedi.
Amerikan Hazine Bakanlığı dün Lübnan Hizbullah'ını desteklemek bahanesiyle yaptırım listesine birkaç kişi ve şirketin adını daha ekledi. Amerikan Hazine Bakanlığı Lübnan ve Kuveyt'te bulunan ve Lübnan'daki Hizbullah'ı finanse ettiğini iddia eden bir kanalın üyelerinin yaptırım listesini aldığını ilan etti. Hazine Bakanlığı iddiasında ayrıca Hizbullah ve İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünü destekleyen bir finansal kolaylaştırıcılar ve hayali şirketler ağında SDN yaptırım listesine aldığını duyurdu. Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bildirisinde yaptırımların 13 kişiyi ve 8 şirketi hedef aldığı belirtildi. Yaptırım uygulanan kişiler İran, Çin, Kuveyt ve Lübnan vatandaşları. Yaptırım uygulanan şirketlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'da bulunuyor. Yaptırımlar Biden hükümetinin Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler yoluyla ülkesinin nükleer anlaşmaya dönmesinin önünü açmayı planladığı iddia ettiği bir zamanda geliyor.
İran milli futsal takımı Amerika'yı yenerek 2021 Litvanya Dünya Kupası eleme turuna yükselmeyi başardı. İran'ın bildirdiğine göre F grubunda bulunan İran milli takımı dün ikinci maçında İran saatiyle 19.30'da Amerika ile karşılaştı. Maçtan 4-2 galip ayrılan milliler eleme turuna yükseldiler.
Türkiye'de son bir ayda ülke genelinde özellikle güney bölgelerde koronavirüs vakası çocuklar ve gençlerde dikkat çekici şekilde artış kaydetti. Diyarbakır İli Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Semih Can Bolat, ildeki koronavirüsü çocuk sayısındaki önemli artışı atıfta bulunarak, hastaneye Ağustos ayı içerisinde 1402 çocuğun koronavirüs şüphesiyle başvuru yaptığını belirtti. Öte yandan Eğitimsel Samsun Şube Başkanı Arzu Topaloğlu, İlde 14 öğretmenle 34 öğrencinin COVID-19 olduğunu, 32 sınıfın kapatıldığını açıklayarak okulların gerekli önlemler alınmaksızın açıldığını eleştirdi ve okullarda yeteri sağlık personelinin olmadığını söyledi.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen patlamada bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Türk Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde meydana gelen patlamada bir Türk askerin öldüğünü bildirdi. Bu arada Türk Savunma Bakanlığı daha önce 6 PKK'lının öldürdüğünü açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bildiride, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 6 PKK'lının öldüğü belirtildi.
Halep'in kuzeydoğu kırsalındaki Elbap kentinde dün öğleden sonra bomba yüklü kamyonun patlaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar Sana'ya açıklamalarında Elbap kentinin Zeman mahallesinin eteklerinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini, 9 kişinin yaralandığını, patlamanın olduğu yerde maddi hasara yol açtığını söylediler. Kaynaklar bazı yaraların durumunun ağır olduğuna işaret etti. Elbap, Türkiye'ye bağlı terörist grupların sultasında bulunuyor. Türkiye ordusu, Kürt militanların saldırı tehdidini önlemek bahanesiyle Suriye'nin kuzeyine girdi. Çok büyük bölgeyi kendi sultasına geçirdi. Suriye hükümeti, Türkiye'nin topraklarındaki varlığını yasa dışı bularak işgale son vermesi konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur.
Bir Siyonist web sitesi Celbu hapishanesinden kaçan Filistinli esirleri bulmak için binlerce askeri seferber etmenin Siyonist İsrail'e şu ana kadar 31 milyon dolara mal olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Siyonist web sitesi Mako hala kaçak olan Filistinli iki esiri aramanın günlük maliyetinin 10 ila 20 milyon şekel Siyonist rejimin para birimi arasında olduğunu yazdı. Binlerce polis ve güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden arama operasyonu şimdiye kadar Siyonist rejime yaklaşık 31 milyon dolara mal oldu.
Dün akşam ırkçı İsrail'in Batı Şeria'nın Hebron kentinin merkezindeki Bab el-Zaviye bölgesine düzenlediği hava saldırısında onlarca Filistinli yaralandı. İRNA'ya göre bir grup Siyonist yerleşimci işgalci güçlerin desteğiyle şehrin eski kesiminde bulunan İbrahim Aleyhisselam Türbesi'nin yakında Filistinlere saldırdı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Bu arada dün Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudileştirme faaliyetlerini protesto ve işgal zindanlarındaki esirlerle dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilere işgal güçlerinin saldırıda bulunması üzerine muhtelif yerlerde çatışmalar meydana geldi. Çok sayıda Filistinli yaralandı. Kızılay'ın Nablus'taki Acil Yardım Dairesi Müdürü Ahmet Cibril ekiplerinin Beyta ve Beytudecan kasabasında 71 kişiye müdahalede bulunduğunu dile getirdi.
Pentagon'un bir yan kuruluşu olan Amerika Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'a 500 milyon dolar değerinde silah satmayı onayladığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'na göre Amerika Dışişleri Bakanlığı helikopter filosu ve diğer ilgili hizmetler için bakım ve onarım hizmetleri sağlamak üzere Suudi Arabistan ile 500 milyon dolarlık bir anlaşmayı onayladı. Dışişleri Bakanlığı'nın silah anlaşmasını kabul etmesi, Biden yönetiminin başından beri Suudi Arabistan'a Yemen'deki savaşı sona erdirmesi için baskı yapmak istediğini iddia ettiği bir zamanda geldi.
Ermenistan Uluslararası Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi'nin ihlali sebebiyle Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulundu. Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuk yapmasından önce geçen yıl Eylül-Kasım savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermeni etnik güçlerini kendi topraklarının bir bölümünden Dağlık Karabağ'dan sürmekle suçlamış, Uluslararası Adalet Divanı'na dava açmıştı. Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva da her türlü ırk ayrımcılığının tasfiye edilmesine dair uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan aleyhine dava açacaklarını bildirdi. Abdullayeva yaptığı yazılı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ocak 2021'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermenistan aleyhine açtığı davaya ek olarak Ermenistan'ın yargılanması için önümüzdeki günlerde Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunacaklarını belirtti.
Cezayir'de 84 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika'nın hayatını kaybettiği bildirildi. İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen eski Cumhurbaşkanı Bouteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmı felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti.
18 Eylül'de Amerikan Kongresi binası önünde Trump destekçilerinin yapacağı gösteriye bir gün kala polisten şiddet tehdidi uyarısı geldi. Ulusal muhafızlar 6 Ocak'taki kongre baskını sonrası bina güvenliğine destek sağlamak için 100 ulusal muhafızı görevlendirdi.
Ve United Airlines'ın dün Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya tüm uçuşlarını sistemdeki teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. United Airlines 1926'da kuruldu ve şu anda çoğunluğu Boeing ve ardından Airbus olmak üzere 784 uçakla bir filoya 88.000'den fazla çalışanı var.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz 6 ülkenin Guterres'e Amerika'nın ihlallerini kınama mektubuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Suriye, Küba, Venezuela ve Nikaragua daimi ve temsilcileri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdıkları ortak mektupta Amerika'nın 1947 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Merkez Binası Anlaşması'nı ihlal etmesini protesto ederek bu ihlalin tahkime sevk edilmesini istediler. Mektupta özellikle merkez binanın ev sahibi ülke Amerika'nın diğer ülkelerin delegelerine Birleşmiş Milletler etkinliklerine katılmaları veya daimi elçiliklerde çalışmaları için zamanında vize vermediği ve Birleşmiş Milletler delegelerine yönelik trafik kısıtlamaları da uyguladığı belirtildi. 6 ülkeden gelen mektup Amerika'nın politikalarına rakip veya karşı çıkan bazı Birleşmiş Milletler üye devletlerinin diplomatlarına kısıtlamalar getirmeye yönelik yasa dışı eylemlerine karşı protestonun sonucudur. Amerika, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle Washington'un politikalarına karşı çıkan ülkelerden diplomatların ve üst düzey yetkililerin varlığını her zaman sabote etti. Özellikle Trump'ın başkanlığı sırasında bu ülkelerden gelen diplomatlara ve üst düzey yetkililere yönelik sıkı önlemleri keskin bir şekilde artarak onların katılmaları engellendi veya hareketlerinin kısıtlamaya yönelik adımlar atıldı. Washington'un eylemlerin amacı bu ülkeler üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya ilaveten diplomatlarının mevcudiyetini engellemektir. Bu durum ise sözü geçen ülkelerin görevlerini yerine getirmelerini engellemek için delegelerine çeşitli kısıtlamalar uygulanmak anlamına gelir. Siyaset uzmanı Muhammed Rıza Merendi'ye göre Amerika'nın bu kısıtlamaları ve engellemeleri Birleşmiş Milletler taahhütlerine ters düşmektedir. Bu nedenle 6 ülkenin mektubunda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen tüm üyelerinin eşitliği ilkesine dayanarak Birleşmiş Milletler'in üyelerine karşı baskı ve ayrımcılığa müsamaha gösterilmemesi hususunda uyarılarda bulunurken ev sahipliği avantajının suistimal edilmemesine vurgu yapılmıştır.
Amerikan hükümetiyle 1947 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Anlaşması'nda belirtildiği üzere bu ülkeler yaşanan kronik sorunu kalıcı olarak çözmek için tarafsız bir tahkim mahkemesi kurularak ev sahibi ülkenin yetki alanı hakkında karar vermesinin yararlı olacağını savunuyorlar. Bu bağlamda 6 ülke mektuplarında Genel Kurulu'nun 74/195 sayılı kararının bu sorunları çözmek için makul ve belirli bir zaman çerçevesi belirlediğini, bu kararın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sözü geçen hakları verdiğini vurgulamıştır. Özellikle anlaşma uyarınca Genel Sekreter teşkilat ile ev sahibi devlet arasındaki anlaşmanın yorumlanması ve uygulanmasındaki anlaşmazlıkları çözme amacıyla bu anlaşmanın 21. maddesine atfetme yani tahkime gönderme yetkisine sahip. Daha önce Amerikan dönem başkanı Trump yönetiminin İranlı diplomatlara düşmanca yaklaşımı ve İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliği ile Rus diplomatların Birleşmiş Milletler etkinliklerine katılmak üzere Amerika'ya girişine çeşitli engeller oluşturması sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 18 Aralık'ta bir araya geldi ve 2019'da oy birliğiyle verdiği kararla Rus diplomatlara vize verilmemesini kınamanın yanı sıra Amerikan yönetimine İranlı diplomatların girişine yönelik kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ve Amerika arasındaki 1947 anlaşmasına göre ev sahibi ülke, Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin yetkililerinin bu teşkilatın etkinliklerine katılmaları için seyahatlerine, ayrıca Birleşmiş Milletler merkezinden kendi temsilciliklerine gidiş veya dönüş yoluna herhangi bir engel çıkarmamalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oy birliğiyle bu yöndeki alınan kararı, Washington'un muhalif ve rakip ülkelerine karşı hayata geçirdiği zorba yaklaşımın dünya tarafından kabul görmediğini gösterdi. Bu karara rağmen ve de defalarca tekrarlanan protestolara rağmen Amerika bu yaklaşımını Joe Biden başkanlığı döneminde de devam ettirmekte kararlı görünüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'ın Amerika ile işbirliğinden zarlı çıkması iddiası konusunda. Pakistan Başbakanı İmran Khan, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini felaket olarak nitelendirdi ve İslamabad'ın Afganistan'da Washington ile ortaklığının Pakistan'ın zararına olduğunu iddia etti. Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın sözleri, Pakistan'ı bir kez daha teröristler için bir sığınak ve yuva olarak nitelendiren Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yakın tarihli bir suçlamasına yanıt olarak geldi. Pakistan, Taliban rejimini devirmek için Amerika ordusuyla işbirliği yaptığı için 2001'de Amerika'nın Afganistan'ı işgalinden sonra dönemin Cumhurbaşkanı George W. Bush tarafından Washington'un NATO dışı müttefiki ilan edildi. Ancak son dönemde yine Beyaz Saray yetkilileri tarafından hedef alındı ve öfkeye maruz kaldı. Aslında Afganistan işgalinden kısa bir süre sonra Bush yönetimindeki Amerika askeri ve siyasi yetkilileri Pakistan ordusunu ve hükümetini Afganistan'daki Amerika politikalarına karşı ikili bir oyun oynamakla suçlayarak İslamabad'ı, özellikle Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan'da teröristleri barındırması konusunda uyardı ve sözde terörist sığınaklarına hava saldırıları düzenlemeye başladı. Dolayısıyla Amerikalı yetkililerin Pakistan'a yönelik suçlamaları yeni bir konu değildir. Amerika yetkilileri Pakistan hükümetini ve ordusunu ilk kez terörizmi desteklemekle suçlamıyor. Pakistan'a Amerika yardımını kesen eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ise bu düşmanlıklar ve ithamlar zirveye ulaştı. Bu bağlamda Woodrow Wilson Araştırma Merkezi'nde bölgesel konularda uzman olan Michael Kogelman yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. Amerika-Pakistan ilişkileri Başkan Joe Biden yönetiminde değişmedi. Biden'in Pakistan hakkındaki bilgisi göz önüne alındığında ilişkilerinde olumlu bir değişikliği hayal etmek zor gibi görünüyor.
Bu kapsamda Pakistanlı üst düzey yetkililerin Amerika ile işbirliği içinde ülkenin kaybına ilişkin açıklamaları 3 amaçla yapılıyor. Birincisi, Pakistan'ın Amerika ile işbirliği yapılmasına yönelik aşırılık yanlısı gruplar tarafından düzenlenen yerel protestolara göstermelik tepkide bulunmaktır. İkincisi, Pakistan hükümeti Afganistan'da Amerika ile işbirliği içinde askeri ve mali kaynaklarını açıklayarak Pakistan'ın Amerikan ordusuna verdiği desteği sürdürmek için Washington'un harcamalarını sürekli olarak arttırmaya çalışmak istemesidir. Üçüncüsü, Pakistan hükümetinin Amerika ilişkilerine itiraz ederek Doğu ülkelerine işbirliğini arttırmaları için sinyaller göndermeye çalışmasıdır. İslamabad yetkililerine göre Amerika içinde hassasiyeti neden olabilecek bu sinyaller Washington'a yardım sağlamaya teşvik edecektir. Pakistan'da siyaset uzmanı olan Rahimullah Yusufzai konu hakkında yaptığı açıklamada görüşlerini şöyle beyan ediyor. Amerikalı siyasetçiler konuşmalarında ve açıklamalarında Pakistan'a yönelik tutumlarını fiilen açıkça dile getiriyorlar. Fakat bu da Pakistan'daki Amerikan etkisini büyük ölçüde azaltacak şekilde İslamabad'ın cesaretini kırıyor. Her halükarda Afganistan'ın Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu tarafından işgalinden bu yana işgale karşı koymak için bazı Afgan militan hareketlerini organize etmek için Amerikan ordusu ve CIA ile işbirliği yapmaya başlayan Pakistan hükümeti her zaman Amerikan siyasetlerini izlemeye çalışıp Pakistan ordusu üzerinden Afganistan'a çeki düzen verilmesini istedi. Ancak Amerika bu talebi hiçbir zaman kabul etmedi. Aynı zamanda Washington'un Pakistan'ın nükleer rakibi olarak Hindistan ile işbirliğini genişletme yaklaşımı da Pakistan'ı rahatsız etmiştir. Pakistan'ın Afganistan'da Amerikan ordusuyla işbirliği halindeyken ikili oyunlara girişmesi de bu yönde değerlendirilmelidir. Bu durum ise Washington ile İslamabad ilişkilerinde soğumanın en önemli faktörü olarak görülmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Şehriver 1400, Hicri Kameri 11 Safer 1443 ve Miladi 18 Eylül 2021 Cumartesi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Şehriver 1367 yılında İranlı meşhur şair Şehriyar olarak ün kazanan Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi vefat etti. Şehriyar'ın çocukluk dönemi Settarhan ve Bagırhan liderliğindeki Meşruta Özgürlükçüler hareketiyle birlikte olmakla geçti. Hicri Şemsi 1285 yılında İran'ın Tebrizi'liğinde dünyaya gelen Şehriyar, Tahran'ın Darülfünun ortaokulunu bitirdikten sonra tıp okulunda eğitimini sürdürdü. Fakat birkaç yıl sonra bu okuldan ayrılarak Tebriz'e geri döndü. Üstad Şehriyar'ın şiirleri aynı zamanda gazel, kaside, kıta, rübai kalıpları içermektedir. Şehriyar'ın dini muhtevalı şiirleri de bu şairin güçlü İslam ve iman kimliğini ön plana çıkarmaktadır. Özellikle birçok şiirinde Yüce İslam peygamberi ve masum Ehl-i Beyt imamlarına olan üstün ilgisini gözler önüne sermektedir. ...942 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Safer 501'de Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih, muhaddis ve karilerinden Cafer bin Hüseyin bin Ahmet Lübnan'ın Sur kentinde vefat etti. Hicri Kameri 419'da dünyaya gelen bin Ahmet fıkıh, kıraat, hadis, nahiv ve lügat bilimlerinde büyük yetenek kazanarak bu ilimleri öğrenmek için Mısır ve Şam'a seferler düzenledi. ...63 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Safer 1380'de Şii taklit mercilerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Orduabadi vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Orduabadi dini ilimleri öğrenmek için Kerbela'ya hicret etti. Ayetullah Şeyh Muhammed Ali Orduabadi Kerbela'daki ilmiye havzası hocalarından hikmet, felsefe ve fıkıh bilimlerini öğrendi. Bu önde gelen alim Necef-i Eşref kentinde yaşamayı sürdürdü ve burada içtihat derecesine ulaştı. ...74 yıl önce bugün 18 Eylül 1947'de CIA olarak bilinen Amerikan Merkezi İstihbarat Ajansı 1947'de kuruldu. İran'da Hicri Şemsi 28 Mordat 1332'de yaşanan askeri darbe aslında Amerikan CIA ve İngilizlerin MI6 casusluk servislerinin ortak ürünü sayılıyordu. ...312 yıl önce bugün 18 Eylül 1709'da İngiliz eleştirmen yazar ve makale yazarı Dr. Johnson lakaplı Samuel Johnson dünyaya geldi. Eğitimini bitirdikten sonra Oxford kentine giden Johnson, fakirlikten dolayı eğitimini bıraktı. 28 yaşında Londra'ya giden Johnson siyasi makaleler, edebi eleştiriler ve parlamento raporları hazırlamakla büyük üne kavuştu. ...238 yıl önce bugün 18 Eylül 1783'te İsviçreli ünlü matematikçi Leonhard Euler hayata gözlerini yumdu. 1707'de İsviçre'nin Bâle kentinde dünyaya gelen Euler ilk başlardan itibaren matematiğe büyük ilgi duymaya başladı ve bu dalda eğitimini sürdürdü. O matematik ve fizik dallarında en etkileyici ve en aktif bilim adamlarından sayıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Büyük şair Şehriyar'ın anısına.
Değerli dinleyiciler, 18 Eylül günü İran takviminde Fars şiiri ve edebiyatı günü ve yine İranlı büyük şair Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı anma günü olarak adlandırılmıştır.
Bu yüzden sizlerle paylaşmak üzere kısa bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Seninle yıllar olmuyor, göller olmuyor, atılıyor Murtaza olmuyor, peygamber olmuyor. Hüseyin'in o hasim diriliş yazanda Müslüman sahibidir ki kafir olmuyor. Çorulmuş gözlerin kan tuttu şimdi ki görsün öz halinde hancar olmuyor. Çorulmuş gözlerin kan tuttu şimdi ki görsün öz alnında hancar ol.
Kısaca Şehriyar adı ile anılan Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi, Hicri Şems'i 1283 yılında İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz kentinde dünyaya geldi. Şehriyar çocukluk yıllarını ve ilk ve orta eğitimini Tebriz kentinde geçirdi. O dönem Tebriz'de inkılaplar ve çatışmaların yaşandığı bir dönemdi.
Şehriyar Hicri Şems'i 1300 yılında eğitimine devam etmek üzere Tahran'a geldi ve Darul Funun medresesinde kayıt yaptırdı. Şehriyar daha sonra tıp akademisine girdi fakat bu akademiyi 5 yıl sonra bıraktı ve ilkin Horasan'da ve daha sonra da Tahran'da kamu görevlisi olarak çalışmaya başladı. Şehriyar Hicri Şems'i 1331 yılında ebeveyni vefat ettikten sonra Tebriz'e döndü ve ömrünün sonuna kadar yani Hicri Şems'i 1367 yılına kadar bu kentte ikamet etti.
Şehriyar şiir ve şairlik ruhunu ta gençlik çağından itibaren idrak etmeye başladı ve bu duyguyu ömrünün sonuna kadar geliştirerek taşıdı. Şehriyar'a göre şiirin mayası hiçbir irade müdahil olmaksızın insan sinirini etkileyen narin tesir ve titreşimdir ve şairin sinir sistemi bunu doğadan veya hayatın ta kendisinden alarak şiir şeklinde sunar.
Şehriyar Fars şiirinin hemen hemen tüm kalıplarını denedi ve hepsinde de parladı. Şehriyar'ın şiirleri derin duygular ve narin hissiyatla dolu ve sözü doğal ve teklifsizdir. Şehriyar'ın şiiri Fars kültürü ve edebiyatının zengin ve gani hazinesinden beslenen bir şiirdir. Şehriyar'ın şiirleri Firdevsi'nin hamaset ruhu, Sadi'nin şiirlerinin sadeliği, Hafız'ın gazellerinin sağlamlığı ve güzelliği, Mevlana'nın irfani bakışı ve Nasır Husrev'in dini ve siyasi şahlanışından derin bir şekilde etkilenmiştir. Şehriyar, beşeri acıları şiirin merkezi çekirdeği olarak görüyor ve gerçek şiir, şevk ve şuur kaynaklarından veya daha doğru bir tabirle aşk ve irfandan kaynaklanan şiir olduğuna inanıyordu.
Edebiyat eleştirmenleri Şehriyar'ın şiirini dil ve zaman temelinde üç evreye ayırıyor. Birincisi şairin gençlik çağında yazdığı ve birçok coşkulu gazellerini kapsayan şiirleridir. Şehriyar'ın İranlı diğer ünlü çağdaş şair ve yeni şiir öncüsü Nima Yuşiş efsanesiyle tanıştığı dönemde yazdığı şiirler belki de şairin bu dönemde yazdığı en iyi ve en güzel şiirleridir. Şehriyar bu dönemde yazdığı şiirlere Şehriyar Mektebi adını vermiştir. Şehriyar'ın üçüncü evre şiirleri şairin yaşlılık ve pişkinlik dönemine ait şiirleridir. Bu dönemde şairin bir nevi irfana eğilimi söz konusudur.
Aslında Şehriyar'ın şiirlerinde irfani şiirler, İslam inkılabından sonra yazdığı şiirlerde, diğer dönemlerde yazdığı şiirlere kıyasla daha fazladır. Şehriyar, sanat, aşk, şiir ve ilham hakkında yazdığı bir makalesinde aşk için çeşitli merhalelerden söz ediyor ve şiirin erdemini sosyal aşk, İlahi ve irfani aşkta gördüğünü beyan ediyor. Şehriyar'a göre ilahi nurdan yoksun olan şiir, karanlık ve devamsız bir şiirdir. Bu yüzden şiir yazma konusunda onca geniş temaların bulunmasına rağmen, Şehriyar'ın en güzel şiirleri, kişisel ve fani dünya bağlarından kopan ve göklere bir yol bulan ve ilahi kelam kokan şiirlerdir.
Şehriyar dindar ve mümin bir şairdi ve dini inançları oldukça güçlü ve sağlamdı. Şehriyar'ın manevi şiirlerinin en önemli sermayesi Kur'an-ı Kerim'dir. Şair bu kitabı hidayet meşalesi ve feyiz için en iyi kaynak olarak tanımlıyor. Şehriyar ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'le alışan bir insandı. Şair bu konuda şöyle diyor: "Ben edebi ilerlememi köyde yaşayan ve yetişen biri olmama borçluyum. Ben 6 yaşındayken alfabeyi öğrendim ve böylece okumayı da başardım. O sıralarda Kur'an-ı Kerim ile tanıştım ve bu kitabı öğrendim ve böylece ta baştan kalbim ve beynim semavi sözcüklerle doldu."
Daha ileri yaşlarda Şehriyar'da gelişen dini inanç ve iman, sonu Allahu Teala aşkı olan irfani bir aşka dönüşüyor. Şair ilahi iradeye karşı mutlak teslimdir ve kalbi ve yüreği ile İslam'ı ve peygamberi Hazreti Muhammed'i sevmektedir. İslam dini Şehriyar'ın gözünde insanlara en yüce dersleri veren en mükemmel inançtır. Şaire göre İslam, adalet ve eşitlik temeline dayanan bir inançtır ve sonucu da beşeri erdem ve irfani yüceliştir.
Büyük şair Şehriyar'a göre insanın ruhu yükseklerde uçan ve yukarı alemlere ait olan bir kuş misalidir. Şair için bu dünya bir türlü alışamadığı dar bir kafes gibidir. Şehriyar İslam'ın beşeri gayesini de insanı irfan zirvesine ulaştırmak ve ona kendi hakikatini de keşfetmeye yardımcı olmak şeklinde beyan ediyor.
Şehriyar'ın İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve pak ehli beytine olan aşırı ilgisi en çok yazdığı şiirlerde kendini gösteriyor. Şehriyar'ın İslam peygamberinin pak ehli beyti hakkında yazdığı şiirler bu tarzda yazılan şiirlerin en güzel örnekleri sayılıyor ve şiir ve edebiyat meraklılarının asla unutamadıkları kalıcı şiirlerin arasında yer alıyor.
Edebiyat uzmanlarına göre Şehriyar, Muhammed'in Kıyamı, Münacat, Gece ve Ali gibi şiirleri ve yine Aşura hakkında yazdığı şiirleri çağdaş yeni şiirlerin ilk sıralarında yer alıyor. Şairin İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan aşkı sınırsızdır. Şehriyar'ın bu iki büyük imam hakkında yazdığı şiirlerin zirvesinde yer alıyor.
Şehriyar İmam Ali Aleyhisselam'a aşıktır. İmam Ali Aleyhisselam, Şehriyar için hak aynası, adalet terazisi, şecaat abidesi ve diğer birçok faziletlerin simgesidir. İmam Ali Aleyhisselam, Şehriyar için İslam'ın simgesidir. Bir Müslümanın sahip olması gereken tüm özellikler İmam Ali'de bir arada toplanmıştır ve bu yüzden Ali Aleyhisselam ve onun yadı ve ona saygı ve zikri Şehriyar'ın birçok şiirinin ana temasıdır.
Ali, o Allah'ın arslanı, Arap şahı. Bu geceyle bir yakınlığı vardır. Gece Ali'nin sırlarından haberdar. Muharrem gecesi Allah'ın sırrıdır. Gece Ali münacatına hayrandır. Ezeli aşk pınarının kaynamasıdır. Gece karanlığında o bilinmeyen adam Arap yetimlerine yiyecek götürüyor. Gece vakti maske takan o padişah. Yoksullara yiyecek götürüyor. Şehit olup sır perdesi düşene kadar. Bu adamın Ali olduğu da bilinmedi.
Aşura şiirleri de Şehriyar'ın onu halk arasında ebedileştiren şiirlerden sayılır. Şehriyar, İmam Hüseyin aleyhisselam için yazdığı gazel ve iki beytlik şiirlerinden başka Hüseyin'i Hamaset, Kerbela Kervanı ve Hüseyin'in Yarası adlı üç uzun kaside yazarak Aşura olayını acıklı ve duygusal bir şekilde anlatmış ve Neynova çölünde susamış dudakları hatırlatarak okurlarını gözyaşına boğmuştur. Fırat ırmağının yanı başında susamışların anısına gözlerim ağlamaktan Karun ırmağına dönüştü.
Şehriyar Aşura şiirlerinde en acıklı ve en üzücü sahneleri şairane bir dille anlatıyor. Şairin şiirleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın acımasız düşmanlarını ve cefakar dostlarını rivayet ediyor. Bu şiirler İmam Hüseyin Aleyhisselam ve hanedanı ve Seyrek Said'deki arkadaşının Kerbela çölünde düşman ordusu arasında mertlik ve yiğitliğin beş para etmediği bir ortamda izzet ve hürriyet ve fedakarlıklarını anlatıyor.
Şehriyar bu kanlı kıyamın her anını görüntüleyerek Hüseyin-i Keramet'ten, münacatlardan ve o Hazretin Allah'ın tüm kulları hakkında ve hatta düşmanları için hayır duada bulunmasından söz ediyor. Şair, Aşura şiirlerinde Aşura kıyamı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın toplumu ıslah etmek üzere gerçekleştirdiği inkılabın kıyamının felsefesini beyan ediyor. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam, Mel'un Şimr ile yüzleşmesinin son anlarında bile ona lanet okumak yerine dua ediyor.
Düşmanları amansız, dostları vefasız. Hüseyin bu iki sorunun hangisiyle baş etsin? Suyunu susamış düşmanlar paylaşıyor. Hüseyin'in izzeti ve hürlüğü nereye kadar? Düşmanı ise suyu kesiyor ehli beytine. Hüseyin utanmaz kavme ne etsin? Şimr diyor dinledim Allah'tan ne istiyor diye. Hüseyin lanet yerine dua ettiğini duydum. Thank you.
Değerli dinleyiciler, 18 Eylül günü İran takviminde Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü ve yine İranlı büyük şair Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı anma günü olarak hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 77. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Nahl suresinin 1. ve 4. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
Maat ve ahirete inanmak İslam'ın önemli boyutlarından biridir. Çünkü ahirete inanan biri azap hafinden dolayı amellerine, sözlerine, tavırlarına ve tepkilerine dikkat eder. Ahireti göz önünde bulundurmak, dünyayı insan gözünde küçültür ve değersizleştirir. Onu yaratana geri dönme isteğini artırır. Sonuçta ahirete ve maada inanan toplum, zulüm ve yolsuzluktan arındırılır. Bu yüzdendir ki Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de diğer peygamberler gibi ve Kur'an'ı ayetlerden esinlenerek açık seçik bir şekilde maddan söz etmiş ve herkesi bu hususta uyarmıştır.
Tabii ki günah ve küfür ile hayatlarını gölgelenmeyen gerçeklerin peşinde koşanlar Allah Resulü'nün gönül okşatıcı sözlerine uysalar da küfür ve yolsuzluk bataklığına saplanan bir kesim de bu sözleri görmezden gelip İman sahiline demir atmak istemiyorlardı.
Onlar geçmişlerini aratmayarak alaylı bir şekilde şöyle diyorlardı. Muhammed, kıyametin gelmesinin kesin ve şüphe götürmez olduğunu söylüyor. Durum böyleyken ve onun da yakın kıyametten söz ettiğinden dolayı o zaman en iyisi hiçbir şey yapmayıp kıyameti bekleyelim. Biz sadece bu şekilde iman ederiz. Bu yüzden en iyisi bizi şimdiden telaşlandırmasın. Çünkü kıyamet kopunca biz de iman edenlerden olacağız. Thank you.
Kıyamet gününü inkar edenler dünyanın kaç yıl devam ederse etsin, ezeli ve sonsuz olan kıyamet gününe karşı çok az olacağının farkında değillerdi. Dolayısıyla her defasında Allah Resulü nezdine girip şöyle derlerdi: ne oldu kıyamet? Ne zaman kopacak? Hakkında konuştuğun ve bununla insanları kandırdığın nerede ki? Gözlerini aç ve her şeyin yerinde durduğunu ve dünyanın değişmediğini gör. Nasıl sözlerinde ısrar edip ölümden sonra dünyayla ilgili konuşabilirsin?
Kafirler bunları söyledikten sonra alay ederek şöyle derlerdi: bizi kıyamet gününden korkuttun ve cehennem ateşinden söz ettin. Buna dair bir işaret görmüyoruz. Ama kıyametin gerçekleşmesini ve bize ait olan cehennemi görmeyi çok isteriz. Cennet senin ve arkadaşlarının olsun. Biz onu istemiyoruz.
Bu sözler edildikten kısa bir süre sonra Cebrail aleyhisselam indi ve Nahl suresinin ilk ayetini okudu. Bu ayette şöyle buyurulmuştur: Allah'ın emri gelecektir. Bu ayette kullanılan sözcükler kıyametin çok yakın olduğunun habercisiydi. Öyle bir kıyamet ki kuşkusuz yaşanacaktı. Allah Resulü'nün sahabeleri ise her an kıyametin gerçekleşeceğini düşündüler. Herkes telaşlandı, tüm şehir derin bir ızdırap yaşamaya başladı. Ve tüm insanlar her an büyük bir depremle dünyanın sona ermesini ve kıyametin kopmasını bekliyordu.
Bu sırada kimileri Allah'a tövbe edip aziyet ve yalvarışlar içerisinde günahlarının bağışlanmasını istiyorlardı. Kimileri akrabaları ve yakınları ile vedalaştı ve hayatı boş verip ölümü beklemeye başladı. Bu sırada Cebrail aleyhisselam semalardan indi ve Allah-u Teala tarafından Nahl suresinin 1. ayetinin devamını iletti. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah Resulü sahabelerini topladı ve ayetin bu kısmını okuyarak iki parmağına işaret edip şöyle buyurdu: benim bisetimin kıyamete kadar mesafesi de bu iki parmağın yakınlığı kadardır. Allah-u Teala, Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın diye buyurmuştur.
Koşan Araplar kıyamete inanmaktan hep yüz çevirmişlerdi. Çünkü dirilmeye ve ahirete iman edip inanmak, bencil insanların hayatlarını kısıtlamaktaydı ve hareket hürriyetlerini azaltmaktaydı. Her devirde ve dönemde dünyadaki bütün diktatörler ve bencil insanlar gibi şirk önderlerinin de hayatları her türlü kısıtlamanın temellerini yıkmak üzere kurulmuştu. Menfaatlerinin tehlikede olduğunu gören ve bir mazeret uyduran grup, herhangi bir ilahi hükmü ve kanunu çiğnemek ve değersiz kalmak için sözlü olarak alay etmeye başlardı. Müslümanların yeni inancını zayıflatmanın yanı sıra gördükleri her yerde şöyle bağırıyorlardı: bir insanın ölmesi ve bedeninin toza dönüşmesi veya çölde ve denizde yırtıcı hayvanlar tarafından yenmesi ardından dirilmesi mümkün mü? Nasıl diriltilip hesaba çekilecek ki?
Ubey bin Halef de bu mazereti ileri sürenlerden biriydi. Ubey inatçı, yozlaşmış ve peygambere uzun süredir düşman olan bir suçluydu. Ubey'in Resulullah düşmanlığı o kadar büyüktü ki Allah Resulü'nün en inatçı ve eziyet edici düşmanı olarak kabul edilirdi. Peygamber Efendimizle Mekke'de her karşılaştığında kibirli bir tavırla şöyle derdi: "Atımı güzelce yetiştireceğim, ona binip seni öldürmek için bunu yapacağım."
Bir gün önceden hazırlanmış bir plana göre Ubey bir grup arkadaşıyla Peygamber Efendimiz'e geldi ve şöyle dedi: "Ey Muhammed, cennet ve cehennemden kastın nedir? Öldükten sonra diriltileceğimizi mi söylüyorsun? Bu imkansız ve mantıklı olan kimse bunu kabul etmeyecektir." Sonra yanında bulunan çürük kemiği etraflarında duran insanlara gösterdi ve şöyle dedi: "Siz bizi yargılayın. Bu çürük kemik nasıl eski haline döner ve vücudun diğer kısımlarıyla birlikte canlanır?" Kemiği ellerinin arasında o kadar sıktı ki tamamen toz haline geldi ve yere döküldü. Sonra Allah Resulüne şöyle dedi: "Ey Muhammed, senin Tanrın nasıl havada ve yerde etrafa saçılan bu kemik parçacıklarını toplayarak tekrar insana hayat verir?" Allah Resulü'nün onun sorusuna cevap veremeyeceğini düşünse de bu sırada Nahl suresinin 4. ayeti indirildi ve bu soruya cevap oldu.
Nahl suresinin 4. ayetinde ise şöyle buyurulmuştur: "İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır." Gerçekte Allah-u Teala tüm inatçı ve düşman kesilen insanlara yaratılışlarını unuttuklarından dolayı bu tür içi boş ve sarsık düşüncelere başvurduklarını hatırlatıyor ve "Ey unutkan insan, geri dön ve yaratılışını izle. Nutfeden yaratıldığını dikkatle gözlemle" diye buyuruyor.
Bu surenin 4. ayetine benzer bir şekilde Yasin suresinin 77. ayetinde ise şöyle buyurulmakta: "İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur." İşte çürümüş kemikler de bu şekilde bir araya getirilebilir olduğu bize gösterilmek istenmektedir.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin 77. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com sitesini takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
100 yılda 100 gelişme.
Muhterem dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'e 14. yüzyılda İran petrolünün millileştirmesi hareketi üzerinde duracağız.
Petrol değerli bir kaynak ve madde olsa da Hicri Şems'i 1287 yılında, yani miladi 1908 yılında bulunduktan sonra sorunlu, gerilim dolu bir krize dönüşmüştür. Kacar Kralı Fetheli Şah, petrol bulma, çıkarma ve kullanma imtiyazını İngiliz sermayeci William Crookes de Arkey'e devretti. Böylece bu İngiliz tacirin şirketinin yıllık olarak hükümete değersiz bir meblağ vermesi kararlaştırıldı.
Rıza Şah ise 1933 yılında bu şirket ile bir başka anlaşma imzalayarak bu şirketin adının İran İngiliz Petrol Şirketi'ne değişmesine neden oldu. Bu sözleşmede İran'ın petrol gelirlerinden payı artılsa da İngilizlere başka tavizler ve avantajlar verildi. Bunların en önemlisi bu sözleşmenin 60 yıl boyunca uzatılmasıydı. Bu sözleşme halkın ve siyasetçilerin protestoları ile karşılaştı. Ancak Rıza Şah diktatörlüğü bu karşı çıkmanın bir sonuca varmasına izin vermedi.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği devlet adamları İran'ın kuzeyindeki işgallerine son vermek için İran Kuzey Petrolü'nü kullanmayı şart koştuklarında İran hükümeti de Sovyetler Birliği ile karma bir petrol şirketinin kurulmasına onay verdi. Ancak nihai onayın İran Ulusal Konsey Meclisi tarafından verileceğini bildirdi. Sovyetler Birliği güçleri İran'ı terk ettiklerinde İran Meclisi bu anlaşmayı kabul etmeyerek hükümetten güneyde faaliyet yapan İran İngiliz Petrol Şirketi'nden de İran'ın tam çıkarlarını sağlamasını istedi. Taraflar arasında yapılan müzakereler ise ek sözleşme olarak da bilinen Gezi-Kolşayyan Anlaşması'nın imzalamasına yol açtı. Bu sözleşme de çok ufak ve yetersiz değişiklikler yüzünden meclis tarafından reddedildi.
Bu dönemde petrol sanayi durumu ülkenin en önemli meselesi haline gelmişti. Çok sayıda bağımsız ve milliyetçi temsilcinin katıldığı 16. meclisin açılışıyla bu konuda önemli gelişmeler bekleniyordu. Meclis dışında halk ve birçok parti böyle bir amaca ulaşmak istiyordu. Bu koşullar altında mücahit ve sömürge karşıtı bir din adamı ve İngilizlerin İran petrolü üzerindeki egemenliğinin sağlam ve sadık bir muhalifi olan Ayetullah Seyyid Ebul Kasım Kaşani 1950 yılında sürgünden döndü ve halk tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.
Bu arada dönemin başbakanı General Rezmara petrol endüstrisinin millileştirilmesinin önündeki en önemli engeldi. Ancak İslam Fedailleri Cemiyeti üyelerinden biri vatana ihanet suçundan dolayı onu öldürdü. Böylece bu büyük işin önündeki en önemli engellerden biri de kaldırıldı. Bu olayın hemen ardından Millet Meclisi petrol endüstrisinin millileştirilmesine ilişkin yasayı onayladı ve 20 Mart 1951'de nihayet Senato tarafından onaylandı.
Bu tarihi karar İran halkının sömürgeciliğe karşı mücadelesinde bir dönüm noktası olarak tescillendi. Bu yasaya göre İran'ın her yerinde petrol arama, çıkarma ve işletme süreçleri sadece İran hükümetine devredildi. Yaklaşık bir ay sonra Ulusal Meclis'te petrol endüstrisinin millileştirilmesi taraflarının lideri olan Dr. Muhammed Musaddık yasayı uygulamak için başbakan olarak seçildi. Buna göre İran'ın güneyindeki petrol zengini bölgelere gitmek ve petrol endüstrisinin yönetimini İngilizlerden devralmak için bir heyet atandı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ağır kayıplara uğrayan ve son zamanlarda en büyük kolonisi Hindistan'daki kaynaklarını kaybeden İngiliz hükümeti ülkesini yeniden inşa etmek için fazlasıyla İran petrol gelirine ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle İran petrol endüstrisinin millileştirilmesine ilişkin yasayı yürürlükten kaldırmak için birçok siyasi, askeri, ekonomik ve propaganda girişiminde bulundu. Özellikle bu halka dayalı ve sömürgecilik karşıtı eylem diğer milletler ve ülkeler için de bir model olabileceğinden büyük kaygılar İngilizlerin rahatını kaçırmıştır.
İngiltere önce ekonomik heyetler göndererek İran ile anlaşma sağlamaya ve İran'ı aldatmaya çalıştı. Aynı zamanda İngiltere, İran hükümetine baskı yapmak için İran'ın güney kıyılarına birkaç savaş gemisi gönderdi. Ancak İran ile İngiltere arasındaki müzakereler, İran'ın petrol endüstrisinin millileştirilmesine ilişkin yasa çerçevesinin dışında kalan teklifler nedeniyle devam ettirilemedi. Sonuç olarak Londra, İran petrolüne yönelik yaptırımları gündeme aldı ve İran petrolünü satın alan herkesi kovuşturmakla tehdit etti. Böylece daha az petrol şirketi ve ülke İran petrolünü satın almaya istekliydi. İngiltere ülkesindeki İran varlıklarını dondurdu. Bunun yerine Musaddık petrolden arındırılmış bir ekonomi politikası izledi ve bütçe açığını kapatmak için ulusal tahviller çıkardı.
İran ile İngiltere arasında petrol konusunda bir diğer ihtilaf noktası da uluslararası çevreler oldu. Londra, İngiliz ve İranlı petrol şirketleri arasında imzalanan petrol anlaşmasının iptali nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne dava açtı. Dr. Musaddık Güvenlik Konseyi'ne katıldı ve mantıklı ve yasal argümanlarla üyelere İran petrol endüstrisinin millileştirilmesinin bir iç mesele olduğuna ikna etti. Özellikle İran'ın bir petrol şirketiyle karşı karşıya olduğunu, bu durumun İngiliz hükümetiyle hiçbir ilgisi olmadığı sözünü etkin bir şekilde ispatladı.
Muhammed Musaddık sözlerinde şu ifadelere yer verdi. Petrol endüstrisini millileştirme kararı bağımsız ve özgür bir ulusun siyasi iradesinin sonucudur. Sizden ricamız Birleşmiş Milletler Anlaşması hükümlerine uygun olarak konuya müdahale etmekten kaçınmanızdır. Güvenlik Konseyi konuyu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na devretti ve Musaddık böylece bu kez de mahkemede İran halkının haklarını savundu. Lahey Mahkemesi nihayet İran ile İngiltere arasındaki anlaşmazlığı çözme yetkisi olmadığına ve aslında İran lehine karar verdi. İran halkı İngiltere'nin bu yenilgisini ve kendi zaferini şeklinde kutlamış ve bağımsızlık yoluna devam etme kararı almıştır.
Ancak yavaş yavaş ülke içindeki siyasi ve ekonomik sorunlar daha belirgin hale geldi. İran'a uygulanan petrol ambargosu nedeniyle ekonomik durum pek iyi değildi. Ayrıca divan ve kraliyet bağlantılı olanlar ve ordu da hükümetin çalışmalarına müdahale etti. 17. meclis seçimlerinde bazı şehirlerde seçimlerin durmasına neden olan ihlaller ve hatta çatışmalar yaşandı.
1952 yılında parlamentonun kurulmasından sonra Musaddık yetkilerinin artırılmasını talep etti ve bu da kabul edildi. Ancak Muhammed Rıza Şah'a Savaş Bakanlığı devralma talebi kabul edilmemiş ve bunun üzerine Dr. Musaddık başbakanlıktan istifa etmişti. Ayetullah Kaşani liderliğindeki halk Musaddık'ı destekledi ve 21 Temmuz 1952'de büyük gösterilerde yeniden başbakan olarak atanmasını talep etti. Gösteri kanlı olaylarla geçti ve onlarca kişi öldü ve yaralandı. Halkın öfkesinden endişe duyan Şah bir kez daha Muhammed Musaddık'ı başbakan olarak atadı ve savaş bakanlığını ona devretmeyi kabul etti. Böylece milli ve dini güçlerin işbirliğiyle bir kez daha halkın hak ve menfaatlerinin güvence altına alınmasının yolu açılmış oldu.
Petrolün millileştirilmesi hareketi sadece İran halkı için önemli bir zafer değil, aynı zamanda sömürgeciliğe karşı mücadelede diğer hükümetler ve milletler üzerinde de büyük bir etki yarattı. İngiltere bundan korkuyordu ve bu nedenle İran halkının iradesine şiddetle direndi ve siyasi arenadaki başarısızlığına rağmen petrol endüstrisini millileştirme hareketini de yenmeye çalışmaktan hala vazgeçmemiştir.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsuday.com'dan bizleri takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir'ye görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini Firavun'un işkenceleri altındayken tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında hani Rabbim demişti bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allahu Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Afganistan sorununun tek çözüm yolunun Afganlar arasında diyalog olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Tacikistan üniversiteleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Şanghay'a üyeliği Asya odaklı dış politikamız için önemli bir itici güçtür, dedi. Cenevre'de Birleşmiş Milletler Kuruluşlar'da İran'ın temsilcilik ofis yardımcısı Mehdi Ali Abadi, İran halkının General Süleymani suikastıyla ilgili adalet aradığını söyledi. Amerika, İran ve Hizbullah bağlantılı 13 kişi ve 8 şirkete yaptırım kararı aldı. Türkiye'de korona vakası çocuklar ve gençlerde endişe verici şekilde artıyor. Suriye'nin kuzeyindeki patlamada 9 kişi yaralandı. Irkçı İsrail'in 4 Filistinli esiri bulma maliyeti 31 milyon dolara çıktı. Batı Şeria'da onlarca Filistinli yaralandı. Washington, Suudi Arabistan'a 500 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhinde şikayette bulundu ve Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika öldü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.